Ayrım 15, Kelleci Mehmet, Kemal Tahir, sayfa 248. Dördüncü kısım. Kelleci Mehmet reviri silip süpürdükten sonra sofayı yıkamaya girişmişti. Evimi de yıktın küçücek, belimi de kırdın küçücek diye inceden tutturduğu türküyü hiç kesmeden bir koşu çeşmeye iniyor, boş tenekeyi musluğun altına koyup dolusunu yukarıya uçuruyordu. Üstü başı sırılsıklandı. Eski döşemenin aralıklarından şarıl şarıl aşağıya akan sulara, ayağının altındaki çuvalı yetiştirmek için fırıldak gibi dönüyordu. Murat merdiven başında durup bu çırpınışa bir zaman baktı. ''Ulan kelleci, temizlik iyi hoş ama aşağıyı sele vermeyi ne yapalım?''
''Ferdik beyim, hele burasını bitirelim, aşağısı kolay. Reviri de böyle yıkayacaktık ama Hatip Hoca bırakmadı. Koğuşlara su akar, seni döverler.'' dedi.
''Yorulmuşsun köpoğlusu.''
''Biz yorulmayız beyim, yorulmak da neymiş?''
Tenekeden biraz su döktü Murat Bey'e gösteriş olsun diye ayağının altındaki çuvalı burup öttürmeye başladı. Bir yandan da konuşuyordu.
''Hatip Hoca dedi ki, bir başına üstesinden gelemezsin ulan kelleci.'' dedi. ''Bak nasıl geldik, içerinin kar yulalarını kendi başımıza söktük de yeniden çattık. Çoban Ali dayım bize sövdü ama varsın sövsün, sonunda sevindi. Ulan aferin kelleci.'' dedi. ''Bizim revirden bir gübür çıktı beyim, bir kanı yükü. Tenekede kalan suyu devirdi, suyu bolca vuracaksın ki.''
''Hey, ne oluyor, kim döküyor bu suyu?''
Kelleci bu sesi duyar duymaz kala kalmıştı. Müdür merdivenleri çıkarken söyleniyordu.
''Kimdir o? Kim buraları batıran ayı?''
Murat'ı merdiven başında görünce şaşırdı.
''Ne oluyor Murat Bey?''
''Efendi, bizim yeni meydancı temizliğe girişmiş. Ortalığı ayna gibi parlatıyor.''
''Peki bu su nedir? Aşağısı batmış.''
''Oralarını da yıkayacak. Gelin bakın, revir revir olalı böyle temizlik gördü mü?'' Revir odası İstanbul'un eski zaman konaklarındaki sofalar kadar büyüktü. Cezaevinin avlusuna bakan dört penceresi, üç kar yolası vardı. Duvarlara Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Mareşal Fevzi Çakmak'ın taş basması resimleri yapıştırılmıştı. Orta yere kadar yürüyen müdür bey hiç istemediği bir iş yapılmış da büyük bir hayal kırıklığına uğramış gibi kederle içini çekti.
''Allah Allah, iyi olmuş gerçekten, temizlemiş adam gibi.''
Döneceği sırada Çoban Ali derin hırıltılarla inlemeye başlayınca istemeye istemeye yaklaştı.
''Nasılsın Ali, hasta mısın?''
Ali yorganı birden açıp doğruldu, veremdi. Ağzından kan geldiği halde hiç söz dinlemiyor, her gün böyle elbiseyle yün yorganın altına girip terlemeye çalışıyordu. Müdürle Murat Bey'i görünce neye uğradığını şaşırdı.
''Kağıtlarım geldi mi müdür bey? Kurban olayım, bizim kağıtlara...''
''Gelmedi ama neredeyse gelir.''
''Aman gelsin, bizi bu maraz kötületti iyice. Bu seferi ötekilere benzetme oh müdür bey. Aklım kesti, bu dert bizi yiyecek. Bize iflah olmak yok.''
''Sus, böyle laf istemem. Doktor beyler bu seferki raporunu çok güzel yazdılar. Bu seferki hava değişimi göreceksin, 4 ay değil, 6 ay gelecek. Ama bak, sözümü dinlemezsen jandarma yollar seni geri getiririm.''
Murat'a göz kırptı.
''Geçen çıkışında tembihlemişim Murat Bey. Bu Ali Ilgaz yaylalarında yaşayacaktı. Bol bol süt, yoğurt, tuzsuz yağ, et yiyecekti. Söz verdi, yemin etti. 4 ay sonra eskisinden kötü geldi. Bir kere cici mamadan baş alamıyor. Oysa o iş buna büsbütün yasak. Duyduğum doğruysa burada bile zorlatıyormuş.''
''Sanmam müdür bey, düşman sözüdür. Bu Ali'nin fazladan dervişliği de var.'' ''Derviş ne demek? Elini eteğini dünyadan çekmiş demek.''
''Bunların dervişliği öylesi değil Murat Bey. Bunlarınki kolayına dervişlik. Ulan rezil desem senin iki karı neyine? Sen bu halle körpe karının hakkından gelebilir misin? Aslını ararsak buna körpe kız değil, Fatih'e zağlı koca lazım. İnlersin değil mi? İşine gelmedi. Ben onu bunu bilmem. Doktorun dediklerini tutmazsan cimrilik edip sade suya bulgurla geçineyim. Üstelik karının koynundan hiç çıkmayayım dersen nalları dikersin Derviş Ali. Hem de doğruca cehennemi boylarsın.''
Sofaya çıktılar. Kelleci buradaki işini bitirmiş aşağıya inmişti. Keyifle çağırdı. Küçücek türküsü duyuluyordu. Müdür bey başını salladı.
Bu Çoban Ali ilk geldiği zaman bu kapıdan sığmıyormuş. Bunun kadar kalıplı kıyafetli adam az olurmuş. Köyde ne yaparmış bilir misiniz? Adam beli kalınlığındaki ağaçları ırgalaya ırgalaya kökünden söker çıkarırmış. Çobanlığa alışan bir insan reçberliğe pek dayanamıyor. Yaylaların temiz havasına alışık bir adam bataklıkta, altı üstü toprak bir kulübede 8 ay kışı hayvanlarla bir arada geçirebilir mi? Hele bunun gibi cimri olursa. Yemez içmez, dervişliğe sapması cimriliğine uygun düşmesinden. Köylüleri söylüyor, bu Çoban Ali son zamanlarda yılın 9 ayı oruçluymuş. Deli bu herif, kalına düşkünlüğü gibi durduğu yerde komşusunu öldürmesi de akıllı işi değil. Bana kalırsa bu böylece göçer gider.
Evet göçer gider ama hastalığını kaç kişiye bulaştırdıktan sonra? Bakanlıktan karşılık geldi mi sizin işe?
Gelmedi, bekliyoruz. Bizim bakanlık da Allah iyilik versin bir alem. Adam değeri hiç bilinmez, usandım vallaha. Vekalet değiştireyim diyorum, en iyisi maliyeyi atlamak. İstediğimiz ayda topu topu 10 lira zam. Göreceksiniz, kadro şimdilik el vermiyor diyecekler. 4 yıldır kadro bekliyorum. Sanki aylıklar insanlara değil kadrolara veriliyor.
İçini çekti, ellerini önce dua eder gibi açıp sonra umutsuz iki yanına bıraktı. Kaşlarıyla gözlerinin kuyrukları düşük olduğundan suratının kederli asıklığı gülerken bile pek değişmiyordu. Düz lacivert bir elbise giymiş, her zamanki kırmızı boyun bağını bağlamıştı. Elbise de boyun bağı da eskiydi ama tertemizdi. Yaka deliğine geçirilmiş sarı çerçeveli milli şef İsmet İnönü rozeti kılığına özentili bayram şıklığı veriyordu. Merdivende ayak sesleri duyulunca kaşlarını çatıp kasıldı. Mahpus milletine güler yüz göstermemeyi işinin baş şartı sayıyor, bunu hiç kimseye selam vermemek, hiç kimsenin selamını almamak derecelerine vardırmış bulunuyordu. Gene de umduğu saygıyı görememekte, aslında çocuk koğuşundakileri bile ürkütememekteydi. Geçim sıkıntısı çektiği için çarşıya Katip Efendi'ye, baş gardiyan Ethem Pelvan'a, mahpuslardan bazılarına bile borçluydu. Burada hiçbir şey gizli kalmadığından zorla kasılmaya çabalaması umduğu saygının büsbütün tersini meydana getiriyordu. 5 yıl 10 aya hükümlü tahsildar Osman Efendi zavallıya ilk gördüğü gün kasıntı adı takmış, bu adda cezaevinde kolayca tutmuştu. Müdür bey değnek yutmuş gibi dimdik odasına girince Murat merdivene döndü. Kelleci Mehmet zorla yukarı çıkardı, Hatip Hoca'ya yalvarıyordu.
''Hele bir bak Hatip emmi, hele bak ki bir...''
Hatip Hoca gülümsedi. ''Bizi sürdü getirdi beyim, hünerini gösterecek de aferin alacak.'' ''Aşağıda veri vereydiniz.''
Veriveydik evet, 2 tane vereydik, 3 vereydik, razı gelmedi rezil.
Kelleci kocaman elleri göbeğinde sırıtıyordu.
Nasıl olmuş efendi ağalar, iyi güzel olmuş mu?
Olmuş da ileri bile geçmiş. Ulan burasını vali konağı gibi parlatmışsın kopuk.
Hele reviri bir gör ki, hele reviri. Ne fayda, koğuşlara su akar diyerek yıkayamadık.
Hatip Hoca revirin temizliğini de pek beğendi.
Aferin kelleci, yüzümüzü kara etmedin. Arkadaşlar ne diyorlar? Biz bunca yılın mahpusuyuz, böyle ayağına tetik meydancı görmedik diyorlar. Eline sağlık ama bu böyle olmaz. Hani pencerenin önüne iskemleleri atmamışsın? Murat Bey'le biz şurada birer kahve içmeli değil miyiz?
İstemez hocam, zahmet etmeyin.
Zahmet de neymiş? Bu köpoğlu kellecinin şuncacık adamlığı varsa bizi kahvesiz koyuvermez.
Hatip Hoca başıyla kelleciye dolabını gösterdi.
Bilirsin ya, Murat Bey'inki şekersiz olacak. İskemleleri kap gel.
Murat Kelleci Mehmet'in koşturduğu iskemleye oturdu. Hocaya göz kırptı.
Müdür bey demeyecek, bu senin kelleci oğlun için ne dedi bil bakalım Hatip Hoca. Ne dedi? Temizliğe gayret verdiğini gördü de bu oğlanı çalışma cezaevinin en iyisine göndersem gerek dedi. Hangisiymiş en iyisi? Ankara Çocuk Cezaevi.
Kelleci şaka edildiğini bildiği halde telaşlanmış göründü.
Aman beyim, aman olmaz. Hadi bizi Zonguldak'ın çalışma cezaevine salacaktın.
Öyleydi ama müdür bey ille de en iyisi olacak diye dayatıyor.
Biz de dayatalım oh beyim. Aman bizi Zonguldak'ın çalışma cezaevine salmadın kolayı.
Hatip Hoca parmağını kaldırdı.
Zonguldak'mış. Zonguldak'a gitmek hüner değil, çalışmalara dayanmak hüner. Sıkıya dayanamazsan başına gelecekleri hiç düşündün mü? Seni oranın cezaevine atarlar.
Zonguldak'ın oturak cezaevini buraya benzetme. Yer altında bir cezaevi ki güneş müneş aramayacaksın. Yiyecek de yok. Haftasına varmaz, ölür gidersin.
Gün görmezsek ölürüz. Adam gün görmedi mi ölür. Oranın mahpusta mı demek, yerin altında mı? Bizim Birankale'nin yatır mezarı gibi.
Sizin yatır mezarı dize kadar su mudur?
Yok.
Zonguldak'ın mahpus damı dize kadar suymuş. Görenler kötü anlatıyorlar kelleci. Sen yolu yakın, bunalırsak köyü tutarız demektesin ama yanılmaktasın.
Şart olsun, köyü tutmak yok. Biz cezayı tezce bitirelim diyoruz.
Yürü alçak, hele kahve iyi olmasın da ben sana cezayı tezce bitirmeyi sorarım.
Murat asıl cezaevinin avlusuna dalmıştı. Handan Bozma Çankırı cezaevinin orta avlusu eni boyu 20'şer metreyi geçmeyen Arnavut kaldırımı döşeli berbat bir çukurdu. Koğuşların avluya bakan kalın demir parmaklıklı pencerelerden gece yıldızlar bile görülmezmiş. Burada 10 yıldır yıldız görmeden yatan kıyamet gibiymiş.
Beyim bak, zindanda biri var.
Nereden bildiniz?
Var, hem de herifi şeytan aldatmış. Hamamcı Rüstem su yetiştiriyor.
Hamamcı Rüstem cezaevinin hamamlığına bakıyor, yıkanmak isteyenlere tenekesi 2 kuruşa sıcak su veriyordu. İdamlık Bahattin koğuştan çıktı, kollarını çemirleyerek avlunun ortasındaki şadırvana geldi. Kirden kapkara olmuş yün çoraplarını burunlarından tutup kolayca çıkardı. Abdest almaya çömeldi. Boynu sıracalı, sessiz, yumuşak bir delikanlıydı. Sevdiği karının 10 yaşındaki oğlan kardeşini üstlerine gelip sizi enişteme derim dediği için öldürmüş, ölüsünü götürüp Bozkır'da bir kör kuyuya atmıştı. Bu işi karı ile birlikte yapmışlardı. Karının asılma cezasından kurtulması yaşının küçük olmasındandı. Bahattin abdesti yarılamadan öteki idamlık Numan da gelip yetişince Hatip Hoca kısa kısa güldü.
Bunlar birbirlerinden hiç ayrılmazlar beyim. Akıllarınca birbirlerine destek olmaya çabalıyorlar. İdam cezasından önce bunların ikisi de namazın yanına uğramazdı. Bahattin'e kalsa namazı aklına getirmezdi ya, Numan'a bakarak alıştı. Bu Numan'ı karısı bırakıp gidince görmeliydim beyim. Tam 2 ay danalar gibi böğürdü. Erkekliğime ayıp demedi. Of dedikçe bunun ağzından bildiğin harlı ateş çıkar olduydu. Evet, kolay mesele değil. Karı buna kaçakçılık ortağını öldürtüyor, sonunda karşısına geçip tanıklık ederek 3 direğin altına iteliyor. Herif burada yağlı iple boğuşurken gidip öz kardeşinin koynuna girmesi de cabası.
Yok canım, dedikodudur.
Gizlisi yok ki dedikodu olsun, açıktan bir iş. Karı alçaklık etmeyip lafını sorguda mahkemede biraz çevirseydi buna belki ölüm cezası vermezlerdi. Bu Numan kaçakçılık ortağını parasına tamah baltayla öldürüyor da leşini kağnıya sarıp dağ başına bırakıyor.
Bizde yattıydı ama gün ışımadan çıktıydı. Ne olduğunu bilmem diyecek de kurtulacak.
Kötüsü de gelirse araya namus meselesi karıştıracak.
Karıma sataştı diye mi?
İyi bildin, karıma dolandı diye. Bunlar hep karının aklı, inanırım. Karının kaynında gözü varmış çünkü. Gözü olduğundan sorguda hayır kabul etmem. Rahmetli öylelerden değildi. Bu parasını almaya öldürdü diyor da fukara Numan'ın güvendiği dağlara karları yağdırıyor. Şimdi bunlar yan yana namaza duracaklar. Duracaklar ya, Allah'a ne diyecekler?
Kahveyi içini çeker gibi içti.
Ölüm cezasına çarpılmak çok zor iş beyim. Başıma geldiğinden bilirim. Ölüm cezası çetinden de çetin.
Siz de namaza başladınız mıydı?
Hayır, biz başlamadık. Başlamadık ama başlasak mı hey Allah, bir faydası olur mu diye çok debelendik. Kurşunlu toprağında bize gavur hoca derler beyim. Boynunu ipe verince ne de güzel Müslüman oldu demesinler diyerek dayandım. Ama bana sor. Ya şu bizim rezil cinci nezirin muskasından umut bekleyişime ne demeli? Her gece yarın yazdıracağım her kaç kuruşsa. Ne derlerse desinler diyorum. Sabahları gavur hocalık bırakmıyor.
Kaç yıl ölüm cezası altında kaldınız?
5 yıl 8 ay 14 gün. Bunun 6 ay 14 günü Yargıtay onaylamasından sonradır. Yargıtay'ın onaylamasından sonra ne demek? Bir hesapla. Her gece yatağına yarın asılacağım diye giriyorsun. Geçenlerde cinci nezir ne dedi? Bu Hatip Hoca yatağa sırıtarak girerdi geceleri dedi. Sırıtarak yatardık ama nasıl yatardık? Her gece o gösteriş sırıtması ne demektir sen bana soracaksın.
Hiç unutmam, böyle bir Haziran günü ağır ceza reisi, Hatip Hoca, kanun seni idam ediyor dedi. Kalemini masaya vurup kırdı. Ben o güne kadar kendimi asılmaya alıştırdım sanırdım. Meğer şuncacık alışamamışım. Adam kendi ölümüne bilerek alışamaz çünkü. Reisin kırmızı cübbesi kızdırılmış demir oldu, gövdeme yapıştı. Boğazıma kızgın bir şey tıkandı. Başımın içine bir duman çöktü beyim, sarı kükürt dumanı gibi. Asılacaksın dediler mi, ayakların yerden kesiliyor. Bu dünyadan öte dünyaya göçüyorsun. O zamandan beri bana bura dünyasının boğuşmaları şaka gelir beyim. Bu ikinci dünya savaşı bile hep şaka gelir.
Cezay reis söyler söylemez önce ne düşündünüz? Yargıtay bozar filan demediniz mi?
Bu sonranın işi. Sonra aklımı biraz başıma toplayınca yüreğime ilk geleni söylesem gülersin. Mahpus arkadaşlardan utanmak geldi yüreğime.
Anlayamadım.
Sen anlamadın da ben anlayabildim mi? Türkçesi asılacaksın dediler mi, adam şaşırtıyor. Arkadaşlar suratımıza nasıl bakar demişim. Öte berilerini aşırırken yakalanmışım gibisine. İdamlık oldun mu önce uykuyu kaybedersin. Kendi başına vıcır vıcır baksan gene bir şey değil. Aman uyumadığımızı görmesinler diyerek gözlerini hep yumacaksın. Kalkıp oturamazsın. İleride uykusu dağılanlar var. Yanlarına gidip de iki laflasana. Hayır, idamlık kısmı kendi derdini kendi başına çeker. İki kişi şurada fısıldaysa, aman bizim kağıtlar mı geldi diye pirelenirsin. Baş gardiyan biraz telaşlıysa işin bitmiştir. Şurada birine bir gardiyan bağırsa, bizim kağıtlar geldi de ona kızgınlığından bağırmakla diye kıvranıyorum. Yok birinin suçunu görmezden gelse, tamam bizi yarın asacaklar da o yüzden bunlar hatır yıkmak istememekteler diyorum. Marangozlara seslenseler bizim üç ayağı yaptıracaklar. Işıklar kararsa gene o mesele. Bir gün gazete gelmedi mi o gazeteyi bulup okuyana kadar dur durak yok. Sabaha karşı kendini kaybedersin de biraz dalarsın. Uyanıp gün ışığını görmenle oh bugünü de yaşadık diye kemiklerin gevşer. İdamlık kısmı ip lafını edemez beyim. Şu çamaşır urganlarını gördükçe soluğu kesilir. Abdest almayı bitirip uzun uzun kurulanan idamlıklara bakarak biraz daldı. Cezamın 15 yıla indiğini müjdeleyen telgrafı aldığım zaman sırtımdan aşağı kaynar bir ter boşandı. Yattım, yatış o yatış. Meğer biz utanma belası ayakta dururmuşuz.
Elleri göbeğinde, gözleri biraz kısıp dikkatle dinleyen kelleci Mehmet'e parmağını salladı.
Şuradan bir su ver kelleci oğlum.
Meğer ölüm korkusu bizim içimizi kurt gibi yemiş, tüketmiş beyim. Doktor bakmasıyla bu zamana kadar neredeydin herif, sende ciğer miğer kalmamış diye bağırdı. Ama bu dediklerim herkese böyle değil. Alalım şu Numan'la Bahattin'i. Akılları ermediğinden mal gibi sırıtırlar. Büsbütün korkmuyorlar desem yalan. Korkuyorlar ama bunlarınkine akıllı adam korkusu denmez. Bahattin'in kağıtları da Yargıtay'dan geçti. Şimdi Büyük Millet Meclisi'nde.
Beni asamazlar, benim 3 Yargıtay hakkım daha var diyor.
Günlerden bir gün sabaha karşı uyandırıp haydi vakittir diyecekler. Dinim gibi biliyorum, şaşıracak fukara.
Bırakın şakayı, hani bizim öteki Yargıtaylar diye direnecek.
Suyu uzatan kellecinin elindeki çamura şaştı.
Elini yıkamadın mı rezil, bu pislik neyin nesi?
Kanadı Hatip emmi, kanadı da çamur sürdük.
Murat telaşlandı.
Ne çamuru, tüh Allah belanı versin.
Kelleci elini hemen arkasına sakladı.
Geçer beyim, çamur iyidir. Sürdük de kanı kesiverdi.
Murat ayağa kalktı.
Koş yıka, yıka iyice. Çamuru çeşme yalağından mı aldın?
Çeşme yalağından?
Bir de çeşme yalağından diyor. Git yıka, ben geliyorum.
Kelleci deminden beri bir tepsiye topladığı bulaşıkları alıp çıkınca Hatip Hoca'ya dert yandı. Bazı işlerde hiç söz dinlemiyor bu oğlan, bildiğinden şaşmıyor. 100 kere tembihledim, benim bulaşıklarıma çamur sürme dedim. Yeniden yıkadığımı görüyor da gene oralı olmuyor. Ben gideyim de şunun eline tentür diyot çalayım.
Bu oğlan da az biraz katırlık var beyim. Geçenlerde mikrobu anlatmışsın, güneş ışığını, tozlarını göstermişsin.
Aklı yatmış mı biraz?
Nerenin yatması? Mikrop göze görünmez böcü diye gülüyor gizliden. Toprakta mikrop varsa neden yaraya dönüp irin toplamaz dedi.
Vay köpoğlusu vay.
Bizim köylümüzde akıllı laf neden çoktur da hiç akıl yoktur beyim. Aklımız laf olur çıkar da ondan. Bulaşığın kabası toprakla alınmayınca sabun mu dayanır dedi dilini çıkarıp. İstanbul'da fukara hiç mi yoktur ki bulaşık kaplarını bunlar hep sabunla yıkamaktalar dedi.
Çıkan meydancı Recep böyle katır gibi dayatmazdı bulaşığı sabunla yıkamak meselesinde.
Kelleciye sorarsan sana düşmanlığından sabunla yıkarmış Recep. Fazladan hele akılsız İstanbullu diye eğlenirmiş.
Bana düşmanlığı neden?
Güreşte senin yüzünden yenilmiş.
Demek şimdi bununki bize dostluk. Aşağıya indikleri zaman kelleci elinde bulaşık kaplarla Murat Bey'in odasından çıkıyordu. Sabun kutusunu da almıştı. Yere bakarak kurnaz kurnaz güldü.
Suyu kızdırdık beyim, elimizi de iyice yıkadık. Kanadığından sürdüydük çamuru. Demek yara kısmına hiç mi çamur sürülmeyecek?
Hiç.
Biz köy yerinde örümcek ağı basarız.
Örümcek ağı büsbütün olmaz. Haydi gel ilaç süreceğiz.
Kelleci hızla geri çekildi. Suratındaki şakacılık birden silinmişti.
İstemez beyim, kan durdu kendi başına.
Daha söyleniyor, gel buraya.
Hatip Hoca ayıpladı.
Hele yüreksiz, yakar diye korktun öyle ya.
Biz yakmasından korkmadık Hatip emmi, biz acısında değiliz. Yara kısmı tütün basılınca da yanar biraz.
Murat içeriden seslendi.
Tamam, tütün kadar yakmaz bile, al kendin sür.
Kelleci Hatip Hoca'ya meydan okur gibi odaya girdi. Tentür diyotla pamuğu alıp yarasına sımsıkı bastırdı. Önce dudaklarını biraz kısmış, gözlerini biraz kırpıştırmıştı. Sonra yüzü yavaş yavaş güldü.
Yaktı azıcık, varsın yaksın. Yakmasa mikrop böcülerini öldürüyor değil mi beyim? Yakmasa mikrop böcüleri hiç ölmez öyle ya.
Ölmez.
Günah değil mi böcüleri öldürmek?
Ulan rezil, koca tuz gazisini vurup öldürürken düşünseydin ya günahı.
Biz Osman Ağa'mı gönlümüzle mi öldürdük? Çifte tüfeği körlemeden patladı kendi başına. Adam öldürmek günah, yaralı hayvanları öldürmek günah. Kara sineğe, tahta bitine geldi mi bunları öldüreceksin. Kurdu çakalı öldürmekle sevap öyle ya beyim. Çünkü davar malını kırıyor domuzuna. Biti de tuttuğumuz yerde öldüreceğiz, adamı ısırır. Isırması öldüresiye değil ama adamın canını yakar. Canımızı yaksın da öldürmesin. Canlar neden bu kadar tatlı beyim? Hiç tatlı olmayan can var mıdır?
Yoktur kelleci.
Ayının da canı acır mı adam gibi?
Acır.
Ayının canı acımasa önünde durulmazmış. Durulmaz evet.
Bulaşık kapları bıraktığı yerden aldı.
Ayı da adamdan azma mı beyim? Şebek maymunu gibi.
Hayır, ayı ayıdan azma.
Biz adamdan azma biliriz. Bir zengin adam varmış köyün birinde, yaylada oturmuş, sürü sahibi bir zengin. Bir gün kara kış zamanı bir fukara gelmiş, üşüyor ki dişleri birbirine vurmacasına. Biraz yapağı ver de kendime yorgan dikeyim demiş. Zengin adam vermemiş. Fakirdir, ayı ol demesiyle aa o saat ayı olmuş. Esirgediği yapağılar derisine yapışmış. Ayı bu sebepten balı çok sever beyim, aslı ağa olduğundan.
Bıyık altından gülümseyerek çıktı. Çeşme yalağının önüne gelince iki yanına baktı. Yerden bir avuç çamur alıp Murat Bey'in çatalını ovmaya girişti. Sevdiği birinin aptallığına acıyarak gülümsüyor, çatalı çamurla ovduğunu Murat Bey'e göstermemek için acele ediyordu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 263.